Ayrım 32. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 313. Birkaç dakika sonra dışarı çıkmış, arabaların arasından şüpheliyi izliyorduk. Şüpheli tam da beklediğimiz gibi kız taşına ilerledi. Doğru muydu? Sonunda katili bulmuş muyduk? Boğazımın kuruduğunu hissediyordum. Silahı tutan elimin hafifçe titrediğini fark ettim. Başımı kaldırdım, Ali ile göz göze geldik. Onun da benden farkı yoktu. Diliyle kurumuş dudaklarını yalıyordu ama elinin titremediğinden emindim. Yıllarca birlikte çalışmış olmanın verdiği alışkanlıkla konuşmadan anlaşarak adımlarımızı hızlandırdık. Ekrem'in ekibinin de yaklaşmış olması gerekiyordu. Şüpheli aşağı doğru koşmak isterse onu yakalayacaklardı. Kasketli adam kız taşının önüne gelince birilerine görünmekten korkuyormuş gibi önce sağına sonra soluna bakındı. Ekremleri fark etmese bari diye düşünürken ansızın geriye döndü. Kendimizi son anda eski model bir Mercedes'in arkasına atmasak bizi görecekti. Etrafta kimsenin olmadığına inandıktan sonra yeniden kız taşına baktı. Şimdi el arabasındaki çuvaldan bir ceset çıkaracak diye beklerken adam sakince sütuna doğru yaklaştı. Bir kez daha etrafına baktı. Ardından pantolonun düğmelerini açıp bilmem kaç yüzyıllık tarihi eserin dibine işemeye başladı. Büyük beklentimizin boş çıkması mı, yoksa bu hayvan herifin yaptığı kabalık mı, belki her ikisinin de yarattığı sarsıcı etkiyle daha fazla dayanamayarak bağırdım. Ne yapıyorsun lan orada? Şüphelimiz çişini yarıda kesip panik içinde pantolonunu iliklemeye çalışırken yetişti Ekrem. Elindeki silahı kasketli adama doğrultmuştu. Biraz gerisindeki iki sivil polisin tabancaları da zanlıya çevrilmişti. Yat, yat aşağı, yat yat. Etrafı birdenbire silahlı adamlarla çevrilen kasketli adam önünü bile iliklemeye fırsat bulamadan korkuyla ellerini kaldırdı. Tamam abi, yapmayın abi diyerek panik içinde sidiğinin küçük bir göl oluşturduğu zemine uzandı. Ali hala umudunu yitirmemiş olmalı ki çevik adımlarla ulaştı el arabasının üzerindeki çuvala. Silahını beline koyup çuvalın ağzını açtı. Elini sokup içini karıştırmaya başladı. Kağıt yığınları, teneke kutular, bira şişeleri, plastik kaplar çıkardı. Ama ne ölü ne de diri bir insan bedeni yoktu çuvalda. Yüzüne yansıyan hayal kırıklığı gecenin karanlığında bile belli oluyordu. Aradığını bulamayınca "Nerede lan?" diye öfkeyle yerdeki adamın üzerine yürüdü. "Nerede ceset?" Elleri başının üzerinde, yerde yatan çöp toplayıcısının yüzü korkuyla çarpılmıştı. "Ne? Ne cesedi abi? Ben sadece işiyordum." Ali çileden çıkmıştı. Sağ ayağını çöp toplayıcısının başına bastırdı. Adamın yüzü kendi sidiğiyle çamurlaşan toprağa gömüldü. "Yalan söyleme. Sen erketeydin. Etrafı kolaçan ediyordun. Öteki arkadaşın nerede? Nereye park ettiniz lan minibüsü?" "Ne minibüsü, ne erketesi. Vallahi ben sadece işiyordum abi." Ali ensesinden yakalayıp ayağa kaldırdı adamı. "Artık kaçmazsınız oğlum." diyerek sarsaladı. "Söyle arkadaşın nerede?" Tam o anda çaldı telefonum. "Alo, başkomiserim." Zeynep'in sesini duyar duymaz eyvah dedim içimden. Ve bakışlarım yüzünün yarısı çamurla kaplı çöp toplayıcısının gözlerindeki aptal ifadeyle karşılaşınca kesinlikle emin oldum yanlış adamı yakaladığımızdan. Yine de duymak istedim. "Evet Zeynep, ne oldu?" Umutsuzca açıkladı tahmin ettiğim haberi. "Yeni bir ceset bulundu başkomiserim." Yenilmiş bir sesle mırıldandım. "Nerede?" "Ayasofya'da, kilisenin yan sokağında." Küllerinden doğan kent, Justinianus'un Konstantinopolis'i. Ayasofya'ya bakıyordu imparator, yeryüzünün en görkemli mabedine. Gökyüzünde asılı kutsal bir bulutmuş gibi Konstantinopolis'i kötülüklerden koruyan tapınağa, ışığını Tanrı'dan alan büyülü anıta, yüceliğiyle sadece kendisini değil, üzerinde yükseldiği kenti de benzersiz kılan mucizevi yapıya, İnsan aklıyla insan ruhunun birleşiminden doğan göksel mekana, o güne dek yapılmış tapınakların en büyüğüne, en genişine, en yükseğine, en aydınlığına, Ayasofya'ya. Ayasofya'ya bakıyordu İmparator Justinian, kutsal olanla bilge olanın birliğine, ancak inançlı ruhların yaratabileceği güzelliğe. Hükmünü yitirmiş tanrıların tapınaklarıyla süslü, Konstantinopolis'in artık sadece Hristiyan tanrısının kenti olduğunu kanıtlayan yapıya. Tanrı'nın yücelttiği bu kentin Tanrı'ya sunduğu en yüce mabedi. Konstantinopolis'in Romalı görünümünü yeni dinin dokunuşlarıyla benzersiz bir biçime dönüştüren yapıların en görkemlisini. İmparatorluğun kudretini, zarafetini, ihtişamını ve zenginliğini gözler önüne seren Tanrı evine. Tanrı'nın evine bakıyordu Justinian. Tanrı hep iyi davranmıştı ona. Soylu biri değilken sarayın yolunu açmıştı. Daha imparator bile olmadan Roma'nın kaderini belirleyen biri yapmıştı onu. İmparator amcası Justin'in arkasındaki gizli güçtü Justinian. İmparatorluğun gerçek aklı, gerçek yüreği, gerçek cesareti ve vicdanıydı. Tanrı hep iyi davranmıştı ona. Justinian korktuğu anlarda bile cömertlik görmüştü Tanrı'dan. Ki Tanrı korkakları sevmezdi. En büyük yanlışlarında bile terk etmemişti onu. Ki Tanrı aptalları sevmezdi. En ahlaksız davranışlarına bile kızmamıştı. Ki Tanrı soysuzları sevmezdi. Ama hiç kuşkusuz Tanrı'dan gelen en değerli armağan Theodora'ydı. Tanrı'ya sunduğu tapınağa bakıyordu Justinian. Theodora yanındaydı. Tanrı'ya duyduğu şükranın bir belirtisi bu muhteşem tapınaksa öteki ince uzun bir selvi gibi yanında dikilen Theodora'ydı. İmparatorluk kan kırmızı, enfes bir elmaysa yarısı Justinian'dı, yarısı Theodora. Bizzat Tanrı fısıldamıştı bunu Justinian'ın kulağına. Tanrı'dan gelen bu dişi armağanı kutsal bir emanet gibi koruyordu Justinian. Oysa Kudüs'ten gelmemişti Theodora. Kutsallıkla hiç ilgisi yoktu geldiği yerin. Roma İmparatoriçeliğinden önce Roma kerhanelerinin imparatoriçesiydi Theodora. Roma sahnelerinin baş döndüren dansçısı. Roma batakhanelerinin taçsız kraliçesi. Theodora yanındaydı Justinian'ın. Konstantinopolis kışının en mutlu günüydü. Tapınak tamamlanmıştı. 5 yıl süren çalışma sona ermiş, 5 yıllık hırs, zeka ve emek yepyeni bir kilise olarak kendini göstermişti bu eski kentin ortasında. 5 yıllık düşlerine bakıyorlardı imparatorla imparatoriçe. Birbirini deli gibi seven iki aşık, birbirine tutkuyla bağlı iki insan, birbirine inanan iki can yoldaşı. Theodora'nın eli Justinian'ın avucundaydı. Dünyanın kötülüklerinden korunmak için imparatorun kudretli avucuna sığınan bir kuş gibi. Ama kimin kime sığındığı belirsizdi. Theodora sokaklardan geliyordu. Sokaklar Roma devletinin yüksek terbiyesiyle büyüyen bir imparatorun öğreneceğinden çok daha fazlasını öğretmişti ona. Theodora olmasaydı Justinian olmazdı. Justinian olmasaydı ne Roma yeniden altın çağını yaşayabilir ne de Konstantinopolis küllerinden doğabilirdi. Theodora Ayasofya'ya bakıyordu Justinian'ın yanında. Roma kerhanelerinde anlamıştı insanoğlunun alçaklığını. Romalı askerlerin çadırlarında farkına varmıştı bu büyük acımasızlığın. Romalı asillerin yatağında öğrenmişti insanoğlunun ikiyüzlülüğünü. Bu yüzden Konstantinopolis'in halkı ayaklandığında hiç heyecanlanmadı. Romalı asiller onlara katıldıklarında hiç şaşırmadı. Halk Konstantinopolis'i ateşe verdiğinde hiç korkmadı. Justinian kaçmak istediğinde bile korkmadı. Zarafetini hiç yitirmeden tuttu imparatorun ellerinden. Kendi oğlunun gözlerinin içine bakar gibi baktı kocasının gözlerine. Yumuşak ama kesin bir ifadeyle şöyle dedi. Sen imparatorsun. Ölmek daha çok yüceltir seni kaçmaktan. Ama daha iyi bir yol var ölmekten. Öldürmek. Justinian'ın yanında ikinci bir hükümdar gibi dikmişti gözlerini yeryüzünün en büyük tapınağına Theodora. İnce yüzünde sınırsız bir kibir, soğuk gözlerinde değme savaşçılara taş çıkartacak bir cesaret, dudaklarında bıçak gibi keskin bir öfke. Bu öfke lejyonerlerin kılıcına dönüşerek kadın çocuk demeden tam 30 bin isyancının canını almıştı. Bu öfke Justinian'ı isyanın sarhoş ettiği kitlelerin avucundan kurtarmıştı. Çünkü o kadınların en hırslısıydı, en acımasızı, en gözü kara olanı. Çünkü o imparatora Tanrı'nın bir armağanıydı. Theodora'nın yanında Ayasofya'ya bakıyordu Justinian. Yüreğinden korkuyu, aklından kararsızlığı çekip alan kadının yanında. Etrafı ihanetlerle çevrilmişken ona sadakatlerin en değerlisini sunan sevgilisinin yanında. Umutsuzluk elini ayağını bağlamışken onu bağlarından kurtaran Tanrıça'nın yanında. Tanrı yollamıştı onu imparatora. Ayaklanma da Tanrı'nın işiydi kuşkusuz. Konstantinopolis'in yakılması da. Eğer o sefiller tarafından yakılmasaydı, Justinian nasıl yeniden yaratabilirdi bu kenti kendi küllerinden? Ayasofya'ya bakıyordu imparator, imparatoriçesinin yanında. Tanrı'ya adamıştı bu tapınağı, onun yaptığı iyiliklere bir bedel olarak. Çünkü gerçek hükmün sahibi göksel kraldı. Tanrı'nın sınırsız krallığının yanında yeryüzündeki imparatorluğun ne hükmü olabilirdi? Ama karşısındaki bu büyüleyici güzelliğe, bu devasa uyuma, gökyüzüne asılıymış gibi duran bu muhteşem mabede bakarken bir an kendini yitirdi. Kapıldığı gurur Tanrı'yı da onun göksel krallığını da unutturdu. Ve yeryüzündeki ilk tapınağı yapan Yahudilerin kralı Süleyman peygambere şöyle seslendi. Görüyor musun ey Süleyman, seni geçtim. Tapınağa bakıyordu imparator. Onu ölümsüz kılacak olan en görkemli mabede, Ayasofya'ya. Katillerin işaret ettiği mekan Topkapı Sarayı'ydı. Ayasofya'nın yan sokağına bırakılmıştı ceset. Yolun üzerinde çapraz bir şekilde yatıyordu. Etraf oldukça sakindi. Ne Şefik ne de olay yeri incelemenin tuhaf giysili elemanları ortalıkta yoktu henüz. Ama hepimizden önce olay yerine gelen Zeynep, yanındaki iki resmi polisin de yardımıyla güvenlik çemberini almıştı kurbanın etrafını. Maktül tıpkı önceki üç kurban gibi sırt üstü uzatılmıştı yere. Yağmur yüklü bir rüzgarın usulca kıpırdattığı saçlarının aksine donuk gözleri gökyüzündeki aya takılı kalmıştı. Evet, yine oradaydı. Günlerdir peşimi bırakmayan o gizemli ay yine tam üstümüzde. Biraz daha büyümüştü. Çok sürmez, bir iki gün içinde mükemmel çevrimine ulaşır, devasa bir göz bebeği olarak süzmeye başlardı bizi karanlıkların arasından. Bir an gökyüzünden bizi izlemekte olan bu davetsiz misafirle cinayetler arasında bir bağ olabileceğini düşündüm. Ürperdim, tüylerim diken diken oldu. Ama bu kanımı haklı gösterecek hiçbir kanıt yoktu tabii. Hızla kovdum bu abuk sabuk düşünceyi kafamdan. Bakışlarımı gökyüzündeki kadim tanığımızdan alıp yerdeki Maktül'e döndüm. Önceki kurbanlardan daha yaşlı gösteriyordu. En az 60'ında olmalıydı. Gri, tweed bir ceket vardı sırtında. Ayağında duman rengi, kadife bir pantolon. Aynı renkteki gömleğinin yaka kısmının örtemediği boğazı, tıpkı öteki üç kurban gibi enlemesine kesilmişti. Yerde yine kan yoktu. Ama öteki üç kurbanla kıyaslandığında Maktül'ün yerleştirilmesindeki farklılık ilk bakışta göze çarpıyordu. Ok biçiminde yatırmamışlar diye aklımdakini dile getirdi Zeynep. Bakın elleri de bağlı değil. Gerçekten de kurbanın uzun kolları sanki farklı iki yönü işaret edermişçesine iki yana açılmıştı. Sağ eli küçük bir eğimle aşağı inen çıkmaz sokağın sonundaki Cafer Ağa medresesini gösteriyordu. Sol eli ise çapraz bir şekilde Ayasofya'nın yan bahçesini işaret eder gibiydi. Haç, haça benzemiyor mu bu? Ne Zeynep'in ne de benim fark edebildiğimiz bir şeyi görmüştü Ali. Parmağıyla yerde yatan zavallının üzerine görünmez bir haç çizerek heyecanla yineledi. Adamı haç şekline sokmuşlar. Bu bulgu pek coşkuya sürüklemedi Zeynep'i. Benziyor dedi cesedi incelemek için dizüstü çökerken. Ama bunun bir önemi olduğunu sanmıyorum. Neden öyle diyorsun? Kendi tezini destekleyecek bir ipucu bulacakmış gibi Ali de iyice yaklaşmıştı cesede. Haça dönüştürülmüş bu cesedin bir anlamı olmalı. Dinsel bir anlamı. Zavallı adamın dolunayın solgun ışığıyla parıldayan gözlerinde işe yarar bir kanıt bulamamış olmalı ki bana döndü. Öyle değil mi başkomiserim? Aslına bakılırsa ben de haç meselesinin o kadar önemli olduğunu düşünmüyordum. Ama Zeynep kadar kesin konuşmadım. Olabilir tabii ama mimari anlamı da olabilir. Dine değil de şehre gönderme yapan bir anlamı. Ayasofya İstanbul'un simgelerinden biri. Ben de onu diyorum başkomiserim diye diretti Ali. Ayasofya Hristiyan İstanbul'un simgesi değil mi? İşte o yüzden cesede haç biçimi vermiş olamazlar mı? Bunu niye yapsınlar ki? İtiraz Zeynep'ten gelmişti. Avuçlarının içine aldığı maktulün sağ elini bırakmadan meslektaşına bakıyordu. Burası zaten Hristiyanlık aleminin en önemli kiliselerinden biri. Kurbanın gövdesiyle haç oluşturmaya ne gerek var? Yanıt o kadar ikna ediciydi ki Ali üstelemeyi bıraktı. Ama güzel kriminoloğumuz akıl yürütmeyi sürdürdü. Belki de katiller yöntem değiştirmişlerdir. Belki de artık kurbanlarını bırakacakları yönü göstermekten vazgeçmişlerdir. Buna hiç ihtimal vermiyordum. Sanmıyorum Zeynep. Adamlar ilk cinayetlerinden beri işi kuralına göre yapıyorlar. Kurbanlarını kaçırıyorlar, boğazlarını keserek öldürüyorlar. Bu kent için tarihi önemi olan yerlere bırakıyorlar. Hepsinin yanına vurgulamak istedikleri tarihi dönemle ilgili bir sikke bırakıyorlar. Ve bıraktıkları her kurban bir sonraki maktulün sergileneceği yerin yönünü gösteriyor. Üstelik bunları yaparken en küçük bir açık bile vermediler. İşler yolunda giderken, yani kendilerine duydukları güven doruk noktasındayken yöntemlerini niye değiştirsinler? Öyle diyorsunuz da başkomiserim, belki farkına varmadan onları sıkıştırmaya başlamışızdır. Onları. Anlamak istercesine yüzüne baktım. Elimizdeki zanlıları mı demek istiyorsun? Ömer ve ağabeylerini mi? Ama onlar zaten içeride. Bu cinayeti nasıl işlesinler? Kötü bir haber verecek olmanın sıkıntısı yansımıştı yüzüne. Size söylemeye fırsat olmadı. Et taşıma aracı temiz çıktı. O araçta insan kanı yok. Hiç şaşırmamıştım bu sonuca. Şu halde onları derken İstanbul'u Savunma Derneği ile Dersaadet Turizmi kastediyorsun. Yani Namık Karaman ile Adem Yezdan. Leyla Barkın'ı unutmayalım başkomiserim diye hatırlattı Ali. Üstelik kadın sizinle de görüşüyor. Yani ne düşündüğümüzü tahmin edebilir. Tamam da biz onları hiçbir şekilde suçlamadık ki. Namığı sorguya bile almadık. Leyla'yı da öyle. Kendilerinden kuşkulansak da üzerlerinde en küçük bir baskı bile kurmadık. Adem Yezdan'ın durumu da farklı değil. Adamlarını sorguladık ama daha kendisiyle yüz yüze bile gelmedik. Bu durumda yöntemlerini neden değiştirsinler? Belki de tezini savunmayı sürdürecekti Zeynep. Ama bulduğu şey tartışmamızdan daha önemliydi. Sikkeyi sağ avucuna koymuşlar. Çok güçlü çıkmamıştı sesi ama sözleri Ali ile benim bütün dikkatimizi üzerine toplayacak kadar etkiliydi. Ön yüzünde bir büst var, bir imparatorun olmalı. Sokak lambasının ışığına tutarak sikkenin üzerindeki yazıyı okumaya çalıştı. I harfine benzer bir harf yer alıyor. Sonra V, S, T, I, N, I. Nedir acaba? 32. ayrımın sonu. Sayfa 325.